Ayrım 4, sayfa 54, 7, 29 Aralık 2007, 17.31, yargı gecesine 54 saat 29 dakika kala. Eliyah'ın metroya binerken duyduğu coşku gitmişti ama panik içinde de değildi. Onun yerine bölünmüş hissediyordu kendini. Benliğinin o anki durumunu tanımlamanın tek yolu buydu. Aynı anda her şeyi hissedebiliyordu. Mutlu, üzgün, öfkeli, sakin, heyecanlı, sıkkın, enerjik. Ve her duygu farklı bir renkle çevrelenmişti. Puslu mavi, neon sarısı, göz kamaştırıcı beyaz, parlak kırmızı. Sinestezisi sanki birdenbire harfler yerine duygulara odaklanmıştı. Renkler, duygular bağırışan bir sınıf dolusu çocuk gibi beyninde yaygara kopartmıştı. Eliyah sanki artık bir kişi değil, birçok kişiydi. Zihninden hiçbiri iyi şeyler söylemeyen bir dizi çoklu kişilik filmi geçiyordu. Havva'nın Üç Yüzü, Kain'i Büyütmek, Sable, Psiko. Tren sarsılarak durunca tavandan sarkan metal halkayı daha sıkı kavradı. Kapılar tıslayarak açıldı ve yine bir insan seli boşaldı. Ama inen her kişinin yerine sanki iki kişi binmişti. Eliyah inmek istiyordu ama felç olmuştu. Kalan son bir santimetre karelik alana da kucağındaki bebeği sıkıca tutan bir kadın sıkıştı ve kapılar kapandı. Bebek birden ağlamaya başladı. Çığlıkları vagonun içinde fiziki bir varlık gibi dolaşıyordu. Eliyah, diğer yolcuların yüzlerindeki sıkıntı ifadesini renklerinin sarıya dönmesinden açıkça okuyabiliyordu. Bir şey yok tatlım. Annesi bebeği yatıştırmaya çalışıyordu ama başı mavi bir utanç ve parıldayan bitkinlikle çevriliydi. Bebek daha da şiddetle bağırmaya başladı. Eliyah birden üzerine sıcak bastığını hissetti. Yanağından aşağıya bir ter çizgisi iniyordu. Dalgın bir hareketle yanağını silerken ter tüm bedenini kaplamaya başlamıştı. Gömleği saniyeler içinde tenine yapıştı. Koltuk altlarında birer çeşme açılmıştı sanki. Bebeğin ağlaması ikiye katlanınca etraftakilerden öfkeli bakışlar gelmeye başladı. HB2-4-5-25. Eliyah'ın elleri bile terlemeye başlamıştı. Aceleyle eldivenlerini çıkartıp yere attı. Sıcaklık artmaya devam ediyordu. Etrafındaki öfkeli yolcuları aldırış etmeden kollarını savurdu ve çılgınca bir telaşla paltosundan kurtuldu. Yüzünden aşağıya sel gibi boşanan ter gözlerini yakıyordu. Gömleğini yırtarcasına açıp tere bulanmış göğsünü ortaya çıkarttı. İnsanlar bu son hareketi karşısında kaygıyla gerileyince etrafında küçük bir boşluk oluştu. Sıkıntın ne? Biberon mu istiyorsun? Artık yalnızca soluk almak için duraksayan bebek avaz avaz bağırıyordu. Tren sarsılarak durdu. Eliyah yaşlı bir kadına çarptı. Çıplak ve terli tenini gören kadın irkilerek geri çekildi. Hemen ardından onunla kapı arasındaki herkes geriledi. Ümitsizce trenden inmeye çalışan Eliyah açılan boşluğa doğru atıldı. Yanından geçerken feryat eden bebeğe bakmak için duraladı. Paltosunun üzerine bir de kalın battaniye sarılmış olan bebeğin görünen tek yeri olan kızarmış yüzü rahatsızlığın puslu turuncu rengiyle çevrelenmişti. Sıcak dedi Eliyah bağıran bebeği göstererek. Sıcaktan bunalmış. Kadın onun terli yüzüne bakıp bebeğini korumak ister gibi göğsüne bastırdı. Karşısındaki adamın deli olduğunu sandığı belliydi ama yine de yavaşça bebeğin battaniyesini açtı. Eliyah kapılar kapanırken kendini platforma atmayı başarabildi. Vagonun grafiti kaplı penceresinden içeriye bakıp kadının bebeğin paltosunun fermuarını da açtığını görünce rahat bir soluk aldı. Tren daha istasyondan çıkmadan üşümeye başlamıştı. Paltosunu öne açık gömleğinin üzerine giyerken eldivenlerini attığı için sessizce kendine sövdü. Ve metroda olanlar hakkında düşünmemeye çalışarak çıkışa yöneldi. Ansızın bir dejavu hissiyle bunaldı. Nedenini bilmeden hızla geriye döndü ve insan selinin onu Times Meydanı'nın altındaki beton dehlizlerde sürüklemesine izin vererek istasyonun derinliklerine doğru yürümeye başladı. Bir duygu girdabı. Mutlu, üzgün, yorgun, korkmuş, öfkeli, sıkkın, kafayı bulmuş, ölmek isteyen uçarı, bir düşünce karmaşası ve renk cümbüşü halinde etrafında dönüp duruyordu. Yakıcı bir açlık duygusu birden tüm bedenini sardı. Bir saniye sonra da burnuna yıkanmamış giysilerinkine karışan bir vücut kokusu geldi. Evsiz adamın lime lime olmuş beresinden taşan saçları leş gibiydi. Çenesinin altına doğru yoğunlaşan ama yanaklarından yukarıya çıktıkça incelen bir sakal yüzünü kaplıyordu. Elinde sıkı sıkıya tuttuğu Game Boy'a odaklanmış gözlerinin altında kir dolu koyu halkalar vardı. Duvara yasladığı ince bedeni üstündeki eski trenç kotun altından ancak belli oluyordu. Yanındaysa karton bir tabela vardı. Bush'tan nefret mi ediyorsunuz? Kanıtlayın. Yoksullara yardım edin. Yani bana. Tabelanın yanında üstünde Starbucks'ın ünlü yeşil beyaz deniz kızı arması olan kocaman bir bardak vardı ve neredeyse ağzına kadar bozuk parayla doluydu. Başka herhangi bir zaman Eliyah daha gözden kaybolmadan o evsizi unuturdu. Ama o gece gözlerini ondan alamıyordu. Yanından geçip gitmek yerine durdu. Başı hafifçe döndü. Açlık duygusu ikiye katlandı. Açlık her kalp atışıyla güçlenerek ve diğer her şeyi bastırarak tüm benliğini doldurdu. Tüm düşünceleri ve duyguları bir şeyler yeme isteğinin aşkın baskısıyla tamamen ikinci plana atılmıştı. Bunun gerçek olmadığının bilincine varan Eliyah karşı koymaya çalıştı. Güneşin doğuşunu engellemeye çalışsa şansı daha fazla olabilirdi. Arzusunu tatmin edecek bir şeyler arayarak az ilerideki gazete bayine koştu. Sırada bekleyen insanları omuzlayarak tezgahtan bir Kit Kat aldı. Ambalajını parçalayarak açtı ve çikolata kaplı gofreti çılgın gibi ağzına tıktı. Gofreti bir iki saniye içinde midesine indirmezse o tarifsiz açlık yüzünden delireceğinden emin olduğundan çiğnemekle zaman kaybetmedi. Hey! Siyahi tezgahtar ona bağırıyordu. Onun parasını ödeyeceksin. Eliyah karşılık verecek durumda değildi. Yiyecek arayan, açlıktan gözü dönmüş vahşi bir hayvandan farksızdı. Doygunluk duygusunu bekleyerek gofreti neredeyse tek parça halinde yuttu. Ama midesine inen şey, benliğinin merkezindeki açlığı azıcık bile gidermedi. Aksine güçlenmesine neden oldu. Daha fazlasına ihtiyacı vardı. Cüzdanından iki tane 20'lik çıkartıp tezgahlara doğru savurdu. Sonra Kit Kat kutusunu kaptı. Dizlerinin üzerine çöküp gofretleri yere boşalttı. İlkini aldı, ambalajını yırttı ve ağzına tıktı. Dişleri yumuşak çikolataya batınca yine çiğnemek için zaman kaybetmeden olduğu gibi yuttu. Ne var ki çikolata boğazına yapışmıştı. Durmak istemiyor ama soluk alamıyordu. Boğazını temizlemek için öksürdü ve salyaya bulanmış parçayı avucuna çıkarttı. Derin bir soluk aldı. Gofreti ikiye böldü ve tekrar ağzına tıktı. Ama benliğine büyük acı veren o pembe arzu hala devam ediyordu. Yardım bulmak için çılgın gibi etrafına bakındı ama kimse onunla ilgilenmiyordu. Öteki yolcular bakışlarını başka tarafa çevirip yanından geçiyordu. Yalnız bir kişi onu gerçekten görür gibiydi. Evsiz adam. Bakışları artık elindeki Game Boy'da değildi. Yalın bir arzuyla Eliyah'ın önündeki gofret yığınına yönlenmişlerdi. Ve sonra Eliyah mantıklı hiçbir nedeni olmamasına rağmen kalan gofretleri topladı ve evsize yöneldi. Adam hırsla onun elinden bir gofret kaptı. Kırmızı ambalajı yırttı ve bir parça ısırdı ve yuttu. Sonra bir tane daha ve bir daha. O yedikçe Eliyah'ın acımasız açlığı da azalmaya başlıyordu. İki gofretten sonra ise tamamen geçmişti. Tekrar kendisi olmuştu. Evsiz adam bunu sezmiş gibi ilk defa konuştu. Teşekkürler Eliyah. Seni görmek güzel adamım. Eliyah'ın gözleri irileşti. Adamın adını bilmesi onu neredeyse az önce olanlardan daha fazla şaşırtmıştı. Beni tanımadın değil mi diye sordu evsiz sırıtarak. Tanımalı mıydım? Okulda ders sonrası birlikte oynardık. Annelerimiz kardeş. Bunlar sana bir şey ifade ediyor mu? Bir saniye duraksadı. Benim seni gerizekalı Steve. Aman tanrım dedi Eliyah. Kir tabakasının altından kuzeni Stephen Grimes'i birden tanımıştı. Steve, ta kendisi. Ne oldu sana böyle? Aman be dedi Grimes gözlerini devirerek. Sanki sen sağlık abidesisin. Hey, bu tanışma merasimine yolda devam etmeye ne dersin? İki haftadır rüyalarımda cheeseburger görüyorum ve gerçeğinin fantazilerimdekine uyup uymadığını merak ediyorum. Elbette dedi Eliyah. Kendini de Quitter Limits'in bir bölümüne düşmüş gibi hissediyordu. Birlikte merdivenlerden çıkarlarken Eliyah'ın gerçeküstü şaşkınlığı yerini neşeye bırakmıştı. Ama o duygunun gerisinden gizlenen bir de korku vardı. Çünkü gerçeği anlamıştı. Duyduğu neşe kendine ait değildi. 8. 29 Aralık 2007 21.31 Yargı gecesine 50 saat 29 dakika kala. Winter karanlık otel odasında yorganın altında kendine sıkıca sarıldı. Babasının o küçük bir kızken yaptığı gibi yatağın kenarında oturuyor olmasını diledi. Onu düşünmediği tek bir gün bile olmamıştı. Ama onunla konuşma arzusu o gün göğsünde fiziki bir acı gibiydi. Annesinin aksine Yuha'nın en sakin olduğu zamanlar işlerin ters gittiği anlardı. Winter babasının bu gücünde her zaman huzur bulmuştu. Onu doğu felsefesine çeken de diğer her şeyden çok buydu. Babası çok şey öğretmişti ona. Budizm, yoga, meditasyon, feng shui ve tabii ki ehi. Konuşmalarından birisini anımsayan Winter güldü. O zaman 7 yaşındaydı. Kapıda durup babasının usturaya vurulmuş başının arkasına baktı. Turuncu bornozuna kıyasla buruşuk görünüyordu. Winter onun omzunun üstünden altın budasının içinde barındığı küçük tahta mabedi görebiliyordu. Mabet ona gülümsüyordu. Winter de ona gülümsedi. Babasının çalışma odasını seviyordu. Annesinin dokunulmaması gereken eşyalarıyla dolu evin geri kalan kısmından o kadar farklıydı ki. Babasının duvarları ahşap lambrili minik odasına bakmak farklı bir dünyaya bakmak gibiydi. Her şeyin hatta sihrin bile mümkün olduğu bir dünyaya. "Merhaba Nuh Er," dedi babası ona dönmeden. "Gel ve yanıma otur." Her zamanki uysallığıyla odaya giren Winter babasının yanına oturdu. Ama onun lotus duruşunu taklit etmeye çalışmadı. Öyle oturmak bacaklarını acıtıyordu. Bir süre hiçbir şey söylemedi. Tahtadan yapılmış uzun tütsü çubuklarını seyredip tatlı ve keskin kokularını içine çekti. "Budistler neden tütsü yakarlar baba?" Babası güldü. Gülünce gözlerinin ve ağzının kenarındaki deri büzüldü. "Eh, aslında çok neden var ama asıl neden seni şaşırtabilir. Nedir o?" Babasının öykülerini her zaman heyecanla dinleyen Winter öne doğru eğildi. 2000 yıl kadar önce Buda Siddhartha Gautama bir vaaz veriyordu. Vaazın ortasına doğru keşişlerden birini sivrisinek ısırdı. Kutsal kişi düşünmeden vurup sivrisineği öldürdü. Sonra kan bulaşmış avucuna bakıp dehşete kapıldı. Buda'nın önünde cinayet işlemişti. Vaaz bitince Gautama'ya akıl danıştı. Ve bilge bir kişi olan Gautama hemen çözümü buldu. Tütsü. "Anlamadım," dedi Winter şaşırarak. "Böcekler dumanı sevmez. Tütsü yakmak sivrisinekleri uzakta tuttuğundan bu hem konsantrasyonu artıracak hem de gereksiz cinayetlere engel olacaktı." "Yani Budistler tütsüyü sivrisinekleri kovmak için mi yakıyorlar?" "Eh, olay öyle başladı. Ama geçen 2000 yıl boyunca evrim geçirdi. Şimdi tütsü birçok nedenden dolayı kullanılıyor. Hoş olmayan kokuları maskelemek, meditasyon seanslarının süresini belirlemek, Buda'ya bir adakta bulunmak ya da bir odayı arıtmak için." "Odanın nesi var?" "Hiçbir şey yok. Ama eğer çiğ enerjini evrenle dengelemek istiyorsan saf olması gerek. Bruce Lee filmlerinde hep çiğden söz ediyorlar. O bizim yaşam gücümüz. Öyle değil mi baba?" "Tam olarak değil Nuh Er. Budistler evrendeki her şeyin hem sürekli değiştiğine hem de birbirleriyle bağlantılı olduğuna inanır. Onun için kadim filozoflar maddeyi açıklamaya çalışırken onun iki özelliği olması gerektiğine karar verdi. Görünmezlik ve hareket. Şimdi etrafımızdaki her şey bu özelliklere sahip mi?" Winter bir an düşündü, sonra omuzlarını silkti. "Sana bir ipucu vereyim." Babası dudaklarını büzdü ve hafifçe kulağına üfledi. Winter güldü. "Hava!" diye bağırdı küçük kız. "Doğru. İşte çiğnin anlamı bu. Hava ya da nefes. Ama o zaman neden Enter the Dragon'da çiğnin kişinin yaşam gücü olduğunu söylüyorlar?" "Çok farklı çeşit çiğ vardır. Yaşam gücü gibi olan kişisel çiğ var. Ama evrensel çiğ de en az onun kadar önemli. Zihin, beden ve ruh olarak sağlıklı olmak için evrenle uyum içinde yaşamalısın. Bunu nasıl yapabiliriz?" "Evrenle birlikte kendinin de değişmesine izin vererek. Ama dikkatli olmalısın. Çok az ya da çok fazla değişiklik dengesizliğe yol açabilir. Bu da seni hasta edebilir. Yani evrenle dengede kaldığın sürece sağlıklı mı olursun? Kendi içinde de dengeli olmalısın. Yin ile yangın mutlaka denk olmalı." Winter duvardaki siyah beyaz daireyi gösterdi. Sembol ona her zaman iki kurbağa yavrusunu anımsatıyordu. "Bu dairesel şeyin içinde olduğunu mu söylemek istiyorsun?" "Hayır Nuh Er," diye kıkırdadı babası. "Tai Chi Tu yalnızca bir resim ama yin ile yangı betimliyor. O zaman yin ile yang nedir? Dünyadaki tüm yaratıklarda bulunan ilkel karşıt güçlerdir. Yin genellikle su olarak betimlenir. Üzgün, edilgen, karanlık ve dişildir. Geceyi simgeler. Yang ise genellikle ateş olarak benimsenir. Mutlu, etken, aydınlık ve erildir. Gündüzü simgeler. Duralayıp kızının söylenenleri özümsemesini bekledi. Gördüğün gibi hiçbir şey tümüyle yin ya da yang değildir. Her şey içinde karşıtının en azından tohumunu barındırır. Kış yaza dönüşür. Yukarıya çıkan her şey aşağı inmek zorundadır. Benzer şekilde yang olmazsa yin de olmaz. Tıpkı sıcak olmadan soğuğun, aydınlık olmadan karanlığın olmayacağı gibi. Winter babasını irileşmiş gözlerle ve tek kelime kaçırmadan dinliyordu. İçimizde hem yini hem de yangı barındırırız. En karanlık gecede bile yıldızlardan gelen bir ışık vardır. Ama yin ya da yang artarsa diğeri azalmalıdır. Doğan güneş geceyi kovalar. Mükemmel bir dengeye sahip olduğun zaman uyum içinde olursun. Budist meditasyonun erişmeye çalıştığı şeylerden biri de budur. Kişisel çi ile evrensel çi arasındaki mükemmel denge. Sen bunun için mi tüs yakıyorsun baba? Aa hayır. Johan hüzünlü bir şekilde güldü. Ben yalnızca kokusundan hoşlanıyorum. Winter'ın yanağından aşağıya bir gözyaşı damlası kayıp yastığına düştü. Yaşıyor olsa babasının Michael'la diğer tüm takipçileri hakkında ne düşüneceğini merak ediyordu. Öyle anlarda bazen kaza geçirenin kıymetli babası değil de annesi olmasını dilemeden yapamıyordu. Kendini hemen suçlu hissetti. Öyle bir şeyi düşünebilmesi... Birden halıya sürtünen bir şeyin sesini duydu. Üstüne bir korku dalgası çöktü. Yalnız değildi. Michael bu. Geri geldi. Birisinin soluk aldığını duyabiliyordu. Beyninde gök gürültüsü gibi yankılanan küçük ama dehşet verici bir ses. Sadece uyurken seyretmeye mi gelmişti? Hırsızlık için mi? Uyur numarası yapmak mı daha tehlikeli olurdu yoksa yüzleşmek mi? Winter'ın nabzı hızlandı. Kalbi deli gibi atıyor, şakakları zonkluyordu. Yataktan fırlamaya hazırlanırken kaslarını gerdi. Ve eldivenli bir el ağzına kapandı. Bağırmaya fırsat bulamadan boynunda keskin bir sızı duydu. Geri çekilerek kaçmaya çalıştı ama saldırgan çok güçlüydü. Ona doğru uzanmaya çalışırken gücünün bir anda tükendiğini hissetti. Kolları kırık birer dal parçası gibi yana düşüverdi. Karaltı bir an duraladı. Sonra şırıngayı bıraktı ve elini yavaşça ağzından çekti. Winter bağırmaya çalıştı ama ağzından sadece cılız bir tıslama çıktı. Sanki göğsüne dev bir kedi oturmuştu. Korkması, hatta dehşete düşmesi gerektiğini biliyordu. Ama duyguları bile felç olmuştu sanki. Hızlanan kalp atışlarını ve tüm bedenini basan soğuk teri hissetmesi gerekirken duyduğu yalnızca dehşetti. Bu duygu, normalde birlikte getirdiği fiziki duyumsamalar olmadan yüzüyordu beyninde. Bir kez daha bağırmaya çalıştı. Bu kez de ağzından ancak hafif bir fısıltı çıktı. Adam ona doğru eğilince pencereden gelen ışık elindeki metal cismin üstünde yansıdı. Öteki elini Winter'ın boynuna doğru uzattı. Eldiveninin yumuşak derisi tenine buz gibi dokundu. Çenesini geriye doğru itti ve daha yakına geldi. Winter ağlamak istiyordu. Ama gözlerine yaş gelmiyordu. Sonunun geldiğinin bilinciyle beyninde bir çığlık attı. Orada, o yabancı otel odasında katilinin kim olduğunu bile bilmeden ölecekti. Yeni bir çılgın hayran mıydı? Ya da intikam kovalayan eski aşıklardan biri mi? Üstündeki adam tanıdık gelmiyordu. Ama yatak odası dışında kimseyi gerçekten tanımış mıydı? Ve bir klik sesi duydu. Ardından ensesinde bir şeyin kaydığını hissetti. Çaresizlik içinde adamın ne yapmış olduğunu ve sonrasında ne yapacağını düşünerek gözlerini yatağın başucu paneline dikti. Gölge adam onun başını yastıktan kaldırdı. Yumuşak bir vızz sesi duydu Winter. Sanki bir fermuar açılmıştı. Bir an için adamın elinde gümüşü bir şey görür gibi oldu. Ama sonra nesne karaltının cebinde kayboldu. Saldırgan tekrar öne doğru eğilip komodinin üstünden bir pense aldı. Winter dehşet dolu bir an için adamın o şeyi dişlerini çekmek için kullanacağını düşündü. Sonra pense de adam da görüş alanından çıktı. Onu görmemek üstünde olmasından bile daha korkunçtu. yumuşak ayak seslerini tekrar duydu ve ardından açılıp kapanan kapının tıkırtısı geldi. Kulaklarını dikti ama kendi hırıltılı soluğundan başka bir şey duyamadı. Yalnızdı. Winter, saldırganın enjekte ettiği ilacın etkisinin geçmesini bekledi. Sonsuzluk kadar uzun gelen bir süre sonra kollarını yeniden hissetmeye başladı. Derin bir soluk alıp yatağın içinde doğruldu. Tüm oda etrafında dönüyordu. Çıplak ayaklarla yere bastı ve titreyen bacakların üstünde durmaya çalıştı. Bir şeylerin farklı olduğunu ilk o zaman anladı. İçgüdüsel olarak kolyesine dokunmak için elini boynuna götürdü. Yoktu. Kuşkusunu doğrulamak için sendeleyerek banyoya gitti. Adamın onun üzerine eğildiği zamanki hareketlerini belleğinde canlandırdı ve olaylar yerine oturdu. Pensenin zinciri kesişi, kolyenin boynundan kayarak süzülüşü. Aynada çıplak boynuna bakarken içinden bir panik dalgası yükselmeye başladı. Gümüş haçın boynunda olmadığı bir zamanı anımsamıyordu bile. O şey neredeyse parmakları gibi bir parçasıydı onun. Asla çıkartmamıştı kolyeyi. Ne duşta, ne konserde, ne de sevişirken. Asla. Yalnızca bir kere denemişti bunu yapmayı. 17 yaşındayken arkadaşlarının modaya pek de uymayan o takıyı alaya alması nedeniyle kopçası hiçbir zaman çalışmadığından başının üzerinden geçirip çıkartmış ama komodinin üzerine koyduğu anda çok şiddetli bir bulantıyla sarsılmıştı. Dayanılmaz bir kusma isteği duyduğu halde banyoya koşmak yerine gümüş haçı alıp göğsüne bastırmış, bir saniye sonra da ağzından fışkıran kusmuk beyaz elbisesini mahvetmişti. Ama o bunu umursamamıştı bile. Kolyeyi tekrar başından geçirerek tenine bıraktığında içini tarifi olanaksız bir huzur doldurmuştu. O günden sonra da onu çıkartmayı asla denememişti. Ve şimdi kolye gitmişti. Benliğinin bir parçası onun geri gelmesini istiyordu. Ama o ana dek varlığından haberdar bile olmadığı bir başka parçasıysa neşe içindeydi. Çünkü o yanı Winter'ın bilincine varamadığı bir şeyi kavramıştı. Haç olmayınca özgürdü.